Aleyküm selam.
Evden tuğrul.
Evet.
Güzel.
Vesile midir?
Ama olan üstü de şıksınız.
Söyleyeyim mi? O zaman inanırım. Vaaş.
Başka türlü bir şey yok.
Her zaman kim ayakkabı
verdim. Ayakkabıda bir şey yok canım. Vasat normal bir ayakkabı. Gerçekten öyle.
Yani çok çok çok olağanüstü.
Yok ya rahat, gerçekten rahat dinliyorum.
O zaman her zaman ayakkabılarınız parıl parıl ve tertemiz maşallah.
Yani evet o doğru. Evet. Ne konuşuyordunuz?
Elim teorisi bilimsel çöküş hocam.
Ya kardeşim tesadüf ne yapabilir ya? Bir kere olay orada bitiyor. Ya buna cevap vermek zaten bir acayip durum oluşuyor ya. Baştan sona her şeyin tesadüflerle olduğunu söylüyor adam. Tesadüfen bilim olur mu? PKK'ya karşı en etkili çözüm hükümetin Darwinist eğitimi açıkça alenen kaldırıp bunu ilan etmesi. Ve bunun yerine de açıkça yaratılışı koymalı. Evet. Allah yarattı diye anlatılmaz. Yer yerinden oynar ya, bütün dünya sallanır. Evet. Yani böyle bir darbe muazzam, her bir kere İran'a da etki yapar. İran da hemen etkisine girer. Pakistan, bütün İslam ülkeleri etkisine girer. Her yerde darbinizm yasaklanır. Her yerde yaratılış anlatılır. İttihat İslam böyle olur.
İnşallah.
Mehdiyet böyle olur. Yoksa siyasetle ey müminler niye birleşmiyorsunuz? İşte Afganistan'da Müslümanlar ölüyor, şehit oluyor, Irak'ta ölüyor. Adam umursamıyor işte Allah Allah. Ama şeytanın damarının kökünden kesersen,
evet.
Darwinizmi, materyalizmi bitirirsen, yaratılışı anlatacağız, anlattıracağız dersen, yaratılışı kapsamlı olarak anlatırsan konu biter. Yani muazzam biter, yer yerinden oynar. Fas, Tunus, Cezayir, her yerde Darwinizm biter. Çünkü İslam ülkelerini Darwinist yapan Osmanlı oldu. Battığı yerden güneş yeniden doğacak.
İnşallah.
Biz Darwinizmi madem Osmanlı döneminde burada Türkiye'de gördük, buradan da kaldırılacak.
İnşallah.
Güneş battığı yerden doğacak.
İnşallah.
Madem Osmanlı'yı Darwinizmle yıktılar, yeniden doğru Darwinizmi biz de yıkarak İslam'ın yeniden şahlanışına vesile olacağız.
İnşallah.
Bak çünkü yöntem açık. Adama soruyorsun, Osmanlı'yı neyle yıktın? Evet. İslam alemini neyle yıktın? Darwinizmle diyor. Çözüm ne? Aynı yöntem. Yıktığı Darwinizmi sen yıkarsan tersine dirilme meydana gelir.
İnşallah.
Yeniden İslam dünyaya hakim olur. Onun dışında siyasette olmaz. Şehitliği, şehit olmayı felaket gibi gösterenler PKK'nın ekmeğine yağ sürerler. PKK neden askerleri şehit ediyor? Felaket kabul edilsin, insanların morali bozulsun, ağlasınlar, üzülsünler, yas tutsunlar, hayatları kararsın, müzik olmasın, eğlence olmasın, hayat bir kabusa dönsün, gece gündüz ahu eninler ortalığı kaplasın. Her Allah'ın günü matem olsun. Bunu istiyor. Zaten PKK'nın ise ya kardeşim tam tersine çevir. Her gün düğün. Her gün bayram. Şehadet şereftir. Asalettir. Güzelliktir, nimettir. Şu an Cenab-ı Allah bana nasip etse sevincimden göklere değil mi? Uçmak isterim. Ne güzel nimet ya. Ne var dünyada? Ha sen kaldın da ne oldu? Mesela matem tutanlara hayret ediyorum. Sen kaldın ne kazanıyorsun? O zevk içinde, sefa içinde, güzellik içinde, Allah'ın cennetinde, sevinç içinde. Sen burada kaldığında ne kazandın yani? O senin haline ağlar. O senin haline ağlar. Yani ağlanması gereken varsa sensin. Onun neyini ağlıyorsun sen ona? Sonsuz hayata kavuşmuş, daha ne istiyorsun? Sonsuz cennet hayatına kavuşmuş.
Allah ve Allah ayeti şehitlerin o kendi bulundukları durumu dünyadakilere müjdelemek istediğinden bahsediyor inşallah.
Tabii. Yani onların da kendilerine katılmasını istiyorlar.
Evet.
Şehitler. Evet. Peygamberimiz diyor ki bak, ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler diyor, küfre. Kafir olur diyor. Ölü için yas tutan kafir olur diyor. Küfre sürükler diyor. Müslim'de, Sahih Müslim'de, Sahih Hadis kitabı. Bu ölü de değil ayrıca. Şehit olmuş. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Resulullah diyor ki Tirmizi'de, sizden biriniz karınca ısırmasının ne kadar acı duyarsa şehit olan kimse de ölümden ancak o kadar acı duyar. Karınca dişlemeye çalışıyor, belli belirsiz insan elini, kaşıntı gibi bir şey oluyor ya. Hafif bir kaşıntı gibidir diyor. O kadar. Belli belirsiz. Ondan da haberi bile olmaz ayrıca. Allah bize de nasip etsin. Elhamdülillah. Ne güzel olmuş. Allah şehadet makamı vermiş diyeceğine büyük bir felakete uğradık ya diyor. Çok büyük bir felakete uğradık diyor. Hep beraber ağlayalım diyor. Kapatın radyoları, televizyonları diyor. Yasa girelim diyor. Bak peygamber ölü için yas tutan küfre düşer diyor. Müslim'de ölü için yas tutmak insanı küfre sürükler diyor. Sürüklenme şeklinde küfre gider diyor.
Allah Kur'an'da komşu da anlatsan iki güzellikten biri diye bahsediyor şehitlikten hocam şu anda.
Tabii. İki güzellikten biri. Allah güzellik diyor, sen fenalık diyorsun, kötülük diyorsun. Suat İzdemir, hocam Kur'an'da kadınlar hakkında tek güzel bir sure var mı? Geçtim sureyi, tek güzel bir ayet var mı? Hocam kadınlar hakkında cennette vaat edilen tek bir şey var mı? İnşallah diyor. Evet. Kur'an'da hep erkeklere hitap vardır. Yani kadınlara şöyle hizmet edeceksiniz, böyle hizmet edeceksiniz. Bütün emirler hep erkekleredir. Onlara para vereceksiniz, ev vereceksiniz, evinizden çıkartmayacaksınız. Onlara kötü söz söylemeyeceksiniz. Güzellikle ayrılacaksınız ayrılırsanız da. Evet. Eza etmeyeceksiniz. Yani bütün hükümler erkekler içindir. Ya diyor adam Kur'an'da hep erkeklere hitap diyor. Ya kardeşim Allah tamam da kadına hizmet için erkeğe emir veriyor. Kadına nasıl hizmet edeceğinin talimatlarını veriyor erkeğe. O da diyor ki bak diyor hiç kadınlardan bahsetmiyor diyor. Ya kadına Allah emir veriyorsa kadınlara hizmet et diye, para ver, destekle, yardımcı ol diye emrediyorsa kadını en güzel şekilde korumuş olmuyor mu? Ya bu kadar mı aklın yok ya? Bu kadar şey düşünemiyor musun? Kur'an'a göre mesela erkek karısından boşanıyor. Kadın da kocasından boşanıyor. Kadın kocasına bakmak durumunda boşandıktan sonra değil. Erkek kadına bakmak mecburiyetinde. Kadın ayrılıyor. Kadına ev bulmak mecburiyetinde. Ve onu en iyi şekilde geçindirmek mecburiyetinde. Sen diyorsun erkeğe burada tabir, açıklama erkeğe yönelik. Allah kadının rahatı için, huzuru için, refahı için ona bakma emrini veriyor erkeğe. Mesela Mesela Nisa suresi var. Nisa kadın demektir. Sure var mı diyor. İşte kadın suresi.
Evet.
Nisa suresi kadın suresi. Kadınlara verilen özgürlükler anlatılır o ayette. Ve haklar anlatılır. Yok diyorsun. Niye yok? Şimdi bilmeyene yok. Araştırmayana yok. Kur'an'ı bilmiyorum demiyorsun da. İncelemedim. Haberim yok demiyorsun da. Çok iyi biliyormuş gibi ortaya çıkıp ya kadınlarla ilgili sure yok diyor. Adı üstünde Nisa kadın suresi. Ve kadın haklarını anlatıyor. Peygamberimiz de mesela hanımlarına diyor ki eğer ayrılmak istiyorsanız gelin sizi güzel bir salı verme tarzıyla salayım ve yararlandırayım sizi diyor. Yani para verecek, imkan verecek, ev verecek, bakımını üstlenecek, ayrılacaklar.
Allah Kur'an'da Hazreti Meryem'den de bahsediyor. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdik diye bildiriyor Allah ayette. Şeytan Allah'ın.
Bir daha.
Allah Kur'an'da Hazreti Meryem için onu güzel bir bitki gibi yetiştirdik diye bildiriyor ayetinde.
Kadınlar için Allah güzel bir bitki gibi.
Evet.
Diyor Mert. Mesela Hazreti Meryem Kur'an'da örnek kadın olarak alemlere örnek kadın olarak gösterilir. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın yazdığı şiirinde ne diyor biliyor musunuz? Şehitlerden selam geldi savaşan tüm sahalara diyor. Şehitlerden selam geldi. Onlar selam veriyor ama insanlar alamıyorlar. Şehitlerin selamını.
Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın Paşa'mızın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir konuşması var video olarak.
Yığınak yapmışlar. İnşallah çok ciddi rakamlara ulaştık burada. Hakikaten terörle mücadele tarihinin erişemediği diyebileceğimiz yüksek oranlarda silah, teçhizat malzeme, yaşam malzemesi bulundu efendim. Ben zannediyorum değerlendirmem odur ki önümüzdeki günlerde yine bu mağara sayılarında artış olacak. Yine bulacağımız silah, teçhizat malzemede de artışlar olacaktır. Ama bu bölgenin temizlenmiş olması, bu bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, silah, teçhizat malzemenin bulunmuş olması Türkiye genelindeki terörle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Yani buranın temizlenmesi emin olalım Ankara İstanbul'daki terörün belinin kırılması adına da bir etki sağlayacaktır. Biz bu kanalımızda devam ediyoruz efendim.
Aslansın sen, aslan, aslan. Kabadayıların aslanısın yani. Maşallah. Daha önce şehadeti bela gibi gösteriyor Türkiye'de. Hep felaket haber. İşte evlere ateş düştü, yürekler ateş düştü, mahvolduk, yandık, bittik. Ben şehadetin güzelliğini anlata, anlata, anlata millete şehadeti geniş çapta sevdirdim evet. Bilmeyenlere. Evet. Ve millet bak 15 Temmuz'da şehadet için can attı. Evet. Ve seve seve Allah için şehit oldular. Çünkü fırsat mı fırsat dediler. Şehadetin güzelliğini gün geçtikçe daha da iyi anlıyorlar. Sanki dünyada kalanlar anlayamıyorum. Sanki büyük bir bal küpünde kalmışlar gibi. Burada sürünüyorsun, sürünüyorsun. Yani o ağlayıp şehadeti bela gibi gösterenlere diyorum. Bilgisizliğinden söylüyor bir kısmı, bir kısmı da fitne için söylüyor. Bilgisizliğinden söyleyenlere bilgilendirme esastır. Ama fitne için kirli kafasından dolayı söyleyenlere de Allah bela verecektir. Ahirette. Çünkü bak peygamber müşrik olurlar diyor. Şirk. Kafir olurlar diyor. Sanki canı o verdi.
Evet.
O beden ona ait sanki. bedenin sahibi, ruhun da sahibi gibi. Ya sana ne? Bedeni veren kim? Allah. Ruhu veren kim? Allah. Kader yaratan kim? Allah. Sana mı soracak Allah? Ve güzel bir alışla almış. Ölüm de değil. Şehadet. O sağlam mı? Ama ölüm de belli değil nereye gideceği. Şehadet de sağlam. Net yani.
Bu akşamki şehitlerimizden Yarbaş Songül Yakut'un bir resmini görebiliriz.
Bakayım. Allah nurunu artırsın. Allah nurunu artırsın. Melek gibisin. Melekler seni aldı götürdü. Şehadet alemine. Biz de burada kaldık. Bak burada karanlık var. Mesela şu an gece. Ama o da sürekli gündüz. Şehitler aleminde. Ama Allah'ın hikmeti haydi diyorlar bize yani. Niye orada duruyoruz acaba? Yani mantık değiştiği için, boyut değişikliği olduğu için yani mantığımızı kavramaya çalışıyorlar. Yani zorumuz nedir acaba gibisin. Beklerler diyor Allah. Yani niye gelmiyorlar falan. Yani çünkü oradaki rahatlığı görünce yani bizim köşke taşınan bir adam, saraya taşınan bir insan gecekondudakine ne yapar? Acır. Israrla çıkmıyorsa adam gecekondudan. Değil mi? Daha da acır yani. Yani nasıl oluyor bu? Gelse de bu da, o da rahat etse der yani.
Şehit olan kadın yarbayımız Türkiye'nin ilk jandarma kadın komutanıymış.
Aslan o. Aslan. Aslan. Allah nurunu artırsın. Elinden yüzünden nur akıyor zaten. Şehit yüzü var yüzünde. Yani bu tele çarpma işi çok oluyor. Yani 25 yılda 8 helikopter kazası meydana geldi. Bu tele çarpmadan kaynaklanan. Bu olaylarda 34 askerimiz şehit oldu. 9 askerimiz de yaralandı. Yerden rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü direkleri gördüğümüz için direklerin arasında teller açıkça görülüyor. Şimdi yükseldiklerinde yerdeki o direkler görülmediği için tellerde o kadar fark edilmiyor. Evet. Yani çok ince olduğu için teller. Bir de bulut bulut, dumanlı hava falan oluyor. Fark edilmiyor. Fakat bunun cihazı var. Yani o cihazların alınması çok önemli. Cihaz hemen haber veriyor. Bir engel, tel falan olduğunda. Mesela karşıda tel var diyor, dikkat et diyor. Helikopterlere bu aletin takılması gerekiyor. Bir an önce. Hatta helikopterler çarpmasın diye bu Güneydoğu'da elektrik tellerinin üzerine kırmızı veya parlak renkte toplar takıldı. Fosforlu. Yani dikkat çeksin de yanaşmasınlar diye. Bir de ayrıca bu yüksek gerilim hatlarının direkleri de boyandı. Böyle renkli boyalardan dikkat çeksin diye. Ama buna rağmen oluyor. O zaman nedir çözüm? Bir kere olduğu yerde çok yüksek yükselmesi lazım helikopterin kalktıktan sonra. Yani yükselebildiği kadar yükselmesi gerekiyor. Ve en önemlisi engeli bildiren alet takılması gerekiyor. Yani karşıda tel var ya şu tür engel var diye bildirecek. Aslında birçok helikopter cinsinin ön bölümünde hem üstte hem de alt kısmında tel kesme makas sistemleri var. Telle karşılaştı mı direkt doğrayıp geçiyor. Yani yaylanmıyor helikopter. Teli koparıyor, devam ediyor. Hemen kesiyor. Bu sistemlerin de eklenmesi gerekiyor. Başka türlü bu yine olabilir Allah'a esirgesin. Yalnız bu işler tabii biraz beni kuşkulandırıyor. Mesela bu FETÖ iddianamesini hazırlayan savcımız, kahraman yiğidimiz, trafik kazasında şehit oldu. Bu bana biraz karanlık geliyor bu iş. Askerlerimiz peş peşe zehirlendiler. Mesela bu 15 Temmuz'da Doğu ve Güneydoğu'da darbeyi etkisiz hale getiren generallerdi bu general. Hepsi şehit oldu. Generallerin. Bir acayiplik var. Yani şüphe gözüyle bakılması lazım. Paşamız PKK'ya karşı çok kararlı olmasıyla tanınıyor. Kabadayı yani böyle hakiki kabadayı. Kato'yu tepsiye çevirdi böyle. Dümdüz. Kato'da asayişi tam sağladı. İşte tele karşı en sağlamı haber veren sistem. Engel haber veren sistem. Bir de helikopterin çok yükselmesi lazım.
Aydoğan Aydın Paşa'mızda Adnan Bey, düşen helikopterde şehit olan General Aydoğan Aydın 15 Temmuz'da görev yaptığı kışladan hiçbir askerin çıkmaması yönünde talimat vermiş. Dediğiniz gibi.
Hepsi aslan onlar. Hepsi kabadayı, yiğitler yani. İlk jandarma kadın komutanımız. Bu şehit olan bayan yerbayımız. Aslan o, aslan maşallah. Görgüsüz, kalitesiz, basit adamlar da yazıyorlar. Kötü kötü espriler, böyle aşağılık sözler. Muhtemelen de dinsiz, o dinsizliğin verdiği kir de üstlerinde görülüyor. İnsan acısın mı, tiksinsin mi, yani çok kötü. Allah hidayet versin, akıllarını açsın. Evet, dinliyorum.
Bugün Afganistan, Kabil'de Alman elçiliği önünde patlama oldu. 80 kişi öldü, 350 yaralı var.
350 yaralı?
Evet.
Allah Allah. Bir hali kalabalıkmış demek ki. İşte bütün bunlar Mehdi devrinde. Bir anda sükut bulup sakinleşecek şu an. Devam eder edecek yani. Allah alem edecek. Maşallah. Bu şehidimiz tüm general Aydın Paşa'mız 1992 yılında Topçu Üsteğmen olarak görev yaptığı yıllarda Hankey'e Ağat isimli bir şiir yazmış. Bak 90 kişiydik biz o gün diyor. Aç, susuz, uykusuz. Yani oruçlu. Oruçlu. Şu an nasıl şehit oldular? Oruçlu. Neydiler? Açtılar. Susuzdular ve uykusuzdular. Görüyor musunuz? Yürüyorduk kaygısız, sis, çamur, kanla ve terle. Her yer hakikaten sis, her yer çamur, yağmur yağdığı için. Her yerde kan var çatışma olduğu için. Ve hakikaten yorgunlar, terlemişler. Üzerlerindeydik bulutların. Neyle gidiyor? Helikopterle gittiği için bulutların üstünde. Görüyor musun?
Evet, evet.
Ayrım Hankey Yaylası'nda. Şırnak bölgesi. Hangi? Güneydoğu. Yeşerirken umutlarım, soğuk namlular üzerimizde, yürüyorken dağlara, zaten gittikleri istikamet dağ istikameti, şehitlerden selam geldi. şehitlere selam gelmesi nasıl olur? Şehit olduğunda olur. Biz şehit selamını duyabiliyor muyuz? Duyamıyoruz. Şehit duyar mı? Duyar. Şehit olacağını bilmiş mi? Bilmiş. Bak şehitlerden selam geliyor. Bu şehit olmadır. Şehit sana selam verdiyse şehit oldun demektir. Savaşan tüm sahalara. Onlar orada savaşıyor mu? Savaşıyorlar. Sağken şehit geldiğinde öldü demektir. Yani öldü de şehit oldu demektir. Uzaklarım yakınlaştı. Mekan değişti. Bak uzaklarım yakınlaştı. Şehadet alemi çok uzakta gibi görünür ama çok yakındır. Mekan zaman oynaması oluyor çünkü. İnancımla, davamla, imanla ve davası var. Uyan hanke geliyorum, heybetimle, havamla diyor. Şu an heybetleri her yeri sardı. Allah gani gani rahmet etsin.
İnşallah.
Bak havaya da dikkat çekiyor. Havada olacaklar herhalde. Ya bulutların üstünde diyor. Hepsini anlatmış. Evet. Dinliyorum. Sorusu olanlar soru sorsun.
Adım Ömer Yılmaz. Beşiktaş Anadolu Sesi'nde okuyor. Cennette nasıl bir yaşam olacak?
Şimdi biz burada ne istiyoruz? Dışarı çıkıyoruz. İşte en hoşumuza giden nedir? Benim en hoşuma giden kadınları çok seviyorum ben. Allah'ın tecellisi olarak. Mesela müzik vardır. Cennette her yerde müzik vardır. Güzel suretler vardır. Güzel binalar vardır. Güzel vasıtalar vardır. Atlar var mesela, develer var. Ama hepsi uçan. Uçan deve. Peygamberimiz söylüyor mesela, kristal develer var, kristal renginde. Kırmızı yakuttan atlar var. Yakuttan ama canlı. Şeffaf. İç organı yok. Konuşuyor. Uysal at. Ama bildiğin yakut. Yani yakut gibi parlıyor. İstediğin yere gider. Ama diyor bak Cenab-ı Allah, istediğiniz her şey diyor. Yani aklından geçirmesine derhal yaratılır. Yani hayal gücündedir her şey. İstediğin yere istediğin an gidersin. Bunu Allah bize rüyada gösteriyor şu an. Değil mi? Mesela uçmak istiyoruz, uçuyoruz. Mesela araba kullanmak istiyoruz, kullanıyoruz. Mesela ehliyeti olmayan gayet güzel araba kullanıyor rüyada. Mesela müzik aleti kullanmayı bilmiyor. Mükemmel keman çalıyor. Ağlatıyor kemanı rüyasında. Ut çalıyor. Sürat arabasıyla geziyor. Tekneyle geziyor. Tekneyle ilgili bir eğitim var mı? Yok. Mesela uçak. Çok güzel uçak kullanıyor havada. İstediği dilde konuşuyor, İngilizce de konuşuyor, cayır cayır. Rüyasında konuşuyor yabancı dilde. Yani yabancı birisi geliyor, şakır şakır konuşuyor. İspanyolca ise, mesela ben İspanyolum diyor. Şakır şakır konuşuyor, ben İspanyolca bilmiyorum demiyor. Anında konuşuyor İspanyolca. Ölüm de bu rüyadakinden çok daha keskin görüntüdür. O da bir ölüm şeklidir. Rüyadaki de bir ölüm şeklidir. Ama görüntü fludur. Yani daha fludur. Şuur da daha fludur. Ölümde görüntü de daha nettir. Şuur da daha nettir. Artık görüş keskinleşmiştir diyor Allah ayette. Şeytan Allah'sındır. Yani duyular keskinleşiyor. Daha keskin oluyor. Evet, dinliyorum.
Benim adım Furkan. Şeytan nasıl bir varlıktır?
Cin görünümde yani, cin. Yani normalde tipsizdir. Görüntüsü çok korkunçtur. Ama yani güzel bir görüntü alabilir isterse. Yani çeşitli, mesela hayvan şekline gelir, akrep şekline gelir, kedi köpek şekline gelebilir. Mesela bir karga falan görünme girebilir. Yani onun böyle bir sorunu olmaz. Ama yani iman edenler üstüne bir etkisi yok. Evet, çok zayıftır etkisi. Nefis de öyle, yani köle gibidir. Mesela dur dedi mi durur. Adam diyor dayanamadım diyor. Ya kardeşim sen emir verdiğinde nasıl durmaz yani? Mesela öfkelendin, sakin ol dersen zınk durur. Mesela bir şeye elini uzatıyor, dur dersin durur. Bir şey yapacak, yapma dersin yapmaz. Dinler seni nefis. Yani tamamen boyun eğmiş vaziyettedir. Zayıf iradede bu kötü noktaya gider. Şeytan da ancak fısıldıyor. Hadi oradan dersin, işine bakarsın. Evet, dinliyorum.
Oruç tutmadan da dindar olunur mu?
Tabii ki olunur. Namaz kılmasa da Allah'tan korkuyordur, Allah'ı seviyordur. Günaha giriyordur ama yine dindar olur. Yani dindar demek dini kabul eden, dini sevendir. Dinden çıkmış olmaz. En fazla günaha girmiş olur. Evet.
Merhaba, ben Doruk. Sormak istediğim soru, Türkiye neden bu kadar sağ temelli bir ülke ve neden bu kadar dindarız?
Tabii Osmanlı'dan gelen bir gelenek yapı var. Bir o var. Bir de Darwinizm'e biz göz açtırmadık Türkiye'de. Yani erken safhada kafasını ezdik. 1980'lerde zaten atak yapacaktı asıl komünizm. Yani komünist atak asıl o zaman bekleniyor. 12 Eylül'den sonra askeri darbeden sonra normalde komünizmin tırmanması gerekiyordu. Çünkü askeri darbeler komünizmi daha da geliştirir. Daha güçleniyor ülkelerde, mesela Şili'de, şurada, burada falan. Nerede darbe olduysa onu faşist hareket olarak gördüğü için kitleler genellikle reaksiyon olarak komünizme kayarlar. Komünizm gelişecekti. Ama 86'lardan itibaren özellikle bir buldozer harekatı yapıldı ilimle, irfanla. Darwinizm böyle fındık kabuğu gibi ezildi. Pestil haline getirildi. Ot balyası gibi balyaladık, paketledik. Ve müthiş bir iman hareketi başlatıldı. Milyonlarca kitap dağıtıldı. Türkiye'de sağ tırmandı tabii. Sağ hükümet içinde hazır, temel, güçlü bir ideoloji meydana geldi. Hükümetlerin sağlam bir ideolojisi olmasa hükümet ayakta duramıyor. Mesela Adnan Menderes hükümetinin sağlam ideolojisi yoktu. Yani Marksist, komünist düşünceye karşı, Darwinizme karşı güçsüzdü. Abdülhamit devrinin itibaren güçsüzdü. Hep sürekli solun karşısında mağlup oldular Abdülhamit'ten sonra. O güçsüzlük devam ederken işte 86'lardan sonra muazzam bir atak meydana geldi. Ve sol garibanlaştı, ezildi, büzüldü, kazındı ve yok oldu. Mesela CHP ancak solun en sağında hayatta olacak şekilde geldi. Doğu Perinçek diyor, Adnan Oktar ve ekibi diyor, Anadolu'yu karış karış gezdiler. Her yerde Darwinizmin geçersizliğini anlattılar. Materyalist felsefeyi ezdiler. Dolayısıyla diyor, komünizme hayat hakkı bırakmadılar diyor. Ve AK Parti'nin iktidar olmasının önünü sonuna kadar açtılar ve AK Parti hükümetine tabanda felsefi zemin hazırladılar diyor. Doğru söylüyor. Ve tepmez devrilmez bir sağ hakimiyeti Türkiye'de sağlanmış oldu. Şimdi bize muhalif konuşanlar bile bizim sayemizde imanlarını muhafaza edebiliyorlar. Sıkıştıklarında Darwinizm konusunda bizim kitaplarımızı okuyorlar. İman bunalıma girdiklerinde bizim kitaplarımızı okuyorlar. Ama tabii yine gelenekçi Ortodoks sistemin etkisi altındalar. Fakat onu kötü niyetle yapmıyorlar. Çünkü yüzyıllardan beri bu eğitim yapılmış. Kromozomlarına işlemiş artık. Evet. Bu Mevlana hakkında biraz halka aydınlatalım. Video var mı bu konuda?
Evet var.
Bakalım.
Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda dine uygun olmayan ifadeler. Tüm ifadelerden Allah'ı, İslam'ı, Kur'an'ı ve Peygamber'i tezih ederiz.
Bu da yine.
Sizden?
Evet.
Tamam.
Önemli açıklama. Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde de göreceğiniz gibi Mevlana'ya atfedilen sözler açık olarak Kur'an'a muhalif sözlerdir ve bu sözlerin İslam adına yayılıp kullanılması kabul edilemez. Bu sebeple söz konusu bölümlerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplardan çıkarılması önemlidir.
Kaç dakika bu?
8,5 dakikası var.
Tamam, dinliyorum.
İnşallah denilmesine kızıp kendisini haşa Allah gibi görerek benim söylemem yeterli demesi. Mevlana bir işin yapılmasını emreder. Şeyh Muhammed Hadim, inşallah Allah dilerse deyince Mevlana bağırır. İnşallah demek Kur'an'da emredilen bir hükümdür. Ancak Kur'an'ın emrinin uygulanmasına sinirleniyor ve şöyle cevap veriyor. Aptal! Ya söyleyen kim? Haşa, kendisini Allah gibi görüyor. Zaten söyleyen benim diyor. Haşa, ben Allah'ım demiş oluyor. Allah'ın haram kıldığı şarabın övüldüğü sözler. Zevk veren her şey, şu aşağılık kişiler bir delil elde edip dalanmasınlar diye nehyedi de gelmiştir. Yoksa şarap haslara helaldir, aşağılık kişilere haram. Yani Allah'ın kesin hükümle haram kıldığı şarabı, kendisi gibi sözde seçkin insanlara helal ilan ediyor. Halk içemez ama biz dilediğimiz gibi şarap içeriz diyor. Haram olan şarabı içenlerin daha akıllı olduğunu iddia ederek dini tarif ediyor. Şarap içen akıllıysa daha ziyade akıllı olur. Allah Kur'an'da şarabı kesin hükümle haram kıldığı halde akıllı olanın şarap içebileceğini, hatta daha akıllı hale geleceğini söylüyor. Kendisini ne Müslüman ne kafir diye tanıtıyor. Müslüman olmanın önemli olmadığını, kafir de olsa kabul edileceğini söylemiş oluyor. Aşk kafiriyiz biz. Müslüman başka. Kur'an'da anlatılan Müslümanlığı kabul etmemiş oluyor. Kafirliğin normal kabul edildiği bambaşka bir din anlatıyor. Müslümanlığın, kafirliğin dışında bir ova. Kendi oluşturduğu sistemin apayrı bir model olduğunu, İslam'la bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Bazı çevrelerde bu yüzden İslam'a karşı Rumiliği geliştirip yaymak istiyorlar. Ne Müslümanlığa yer var, ne kafirliğe yer. İslam'a muhalif, Kur'an'dan ayrı sapkın bir sistem ortaya koyuyor. İçinde Müslümanlık olmayan bir sistem. Savunduğu sistem ne Müslümanlıktır, ne kafirlik diye anlatılıyor. Bu alem Müslümanlıktan da dışarıdır, kafirlikten de. Orada ne Müslümanlığın işi vardır, ne kafirliğin. İşte bazı çevrelerin İslam'a, Kur'an'a, Müslümanlara ve hatta Allah inancına karşı olmalarına rağmen Rumiliği savunmalarının temelinde bu vardır. Rumilik İslam'dan ayrı, İslam yerine geçirebilecekleri bir sistem olarak görülmektedir. Haram olan şarabın helal kılındığı, Allah'ın iğrenç bir çirkinlik olarak bildirdiği homoseksüelliğin adeta övüldüğü, tüm evreni Allah'ın yarattığı gerçeğini inkar eden evrenin savunulduğu, kadınların sözde aşağı varlıklar olarak görüldüğü, Kur'an'a göre küfür olan ifadelerin yer aldığı bir anlayış telkin edilmektedir. Mesnevi'yi haşa Kur'an gibi görüyor. Bu kitap Mesnevi'dir. O Allah'ın en büyük fıkhıdır. Erkek erkeğe ilişkinin, çocuklara tecavüzün, şarap içmenin, kadınları aşağılamanın, evrimin meşru gibi gösterildiği Mesnevi'nin haşa Allah'ın en büyük fıkıh kitabı olduğunu iddia ediyor. Allah'ın en aydın şeriatıdır. En reddedilemez delilidir. Allah'ın Kur'an için bildirdiği hükümlerin Mesnevi için bildirildiğini öne sürüyor ve Mesnevi'ye karşı gelinemez, inkar edilemez diyor. Şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar elleriyle yazmışlardır onu. tertemiz kişilerden başkasının ona dokunmasına meydan vermezler. Mesnevi'nin yazılmasını haşa Kur'an'ın Cebrail tarafından indirilmesine benzetiyor. Vakıa suresinin 77 ila 80. ayetlerinde Kur'an için bildirilen ona temizlenip arınmış olanlardan başkası dokunamaz hükmünün Mesnevi içinde geçerli olduğunu iddia ederek kendi kitabını Kur'an'a şirk koşuyor. Mesnevi, alemlerin Rabbinden imiştir. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından. Allah onu korur, gözetir. Allah, Kur'an'ın kendi koruması altında olduğunu bildirmiştir. Haşa, Mesnevi'nin de Kur'an gibi Allah'ın koruması altında olduğunu iddia ediyor. Böylece Mesnevi'ye karşı çıkılmasını engelleyeceğini sanıyor. Vasıtasız verilmeyen ilim değerli değildir deniyor. Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla ilim geldiği için haşa Peygamberimize gelen vahiy ve Kur'an'ın değerli olmadığını iddia etmiş oluyor. Tanrı'dan vasıtasız olarak verilmeyen ilim, gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz, uçup gider. Yani bir ilim, Peygamberimize geldiği gibi Cebrail vasıtasıyla geldiyse onun kıymeti yoktur, kaybolur gider o ilim diyor. Bana ilim doğrudan Allah'tan geldi. Mesnevi-i Kerim doğrudan ilimle bana yazdırıldı. Dolayısıyla Kur'an'dan haşa daha değerlidir. Benim ilmim peygamberden daha üstündür iddiasında bulunuyor. Küfrün şeriat haline gelebileceğinin söylendiği söz. İlletli kimse ne tutarsa illet olur. Kamil, kafir bile olsa o küfür din ve şeriat haline gelir. Kamil birisi, yani kendisinin üstün kaliteli gördüğü bir insan eğer kafir olsa ve İslam'ı reddetse onun görüşü, onun küfür içindeki yaşayış şekli din ve şeriat olur diyor. Peygamberimizin haşa intiharı düşündüğü iddia ediliyor. Allah'ın alemlere ahlakını üstün kıldığı, Kur'an'a en güzel şekilde eksiksiz uyan Peygamberimizin haşa Kur'an'a aykırı yaşadığını söylüyor. Mustafa'yı ayrılık derdi kapladı. Daraldı mı kendisini dağdan atmaya kalkardı. Allah'a gönülden teslim olmuş, tam tevekkül içinde yaşayan Resulullah'ın haşa kaderi unuttuğunu, Allah'ın yarattığı olaylardan razı olmadığını ve kendisini öldürerek cinayet işlemek istediğini iddia ediyor. Cebrail, sakın yapma, kün emrinde sana nice devletler takdir edilmiştir deyince yatışır, kendini atmaktan vazgeçerdi. Sadece Allah rızası için yaşayan Peygamber Efendimiz'e tıpkı Firavun'un Musa'ya söylediği gibi, senin amacın siyaset ve devlet elde etmek ithamında bulunuyor. Peygamberimizin Allah aşkıyla değil, haşa kendisine dünyevi menfaatler sunulunca rahatladığını iddia ediyor. Sonra yine ayrılık derdi gelip çattı mı, yine gamdan dertten bunaldı mı, kendisini dağdan aşağı atmak isterdi. Peygamberimizi haşa imanı zayıf, Cebrail'in anlattıklarını bir süre sonra unutan, Allah'ın kaderine razı olmayan, psikolojik sıkıntıları olan bir insan gibi göstermeye çalışıyor. Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir diyen kişiye kızılması, Mesnevi Kur'an'ın kendisidir denilmesi. Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu buyurdu ki, dostlardan biri babama, danışmentler Mevlana Mesnevi'yi niçin Kur'an diyor diye benimle münakaşa ettiler. Ben kulunuz, onlara cevaben Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir dedim diye şikayette bulundu. Mesnevi'yi Kur'an gibi görmesi halkın tepkisini çekiyor. Halkın sorusuna Mevlana'nın oğlu, Mesnevi Kur'an'ın tefsiridir diye cevap verince, Mevlana olduğu iddia edilen kişi buna çok sinirleniyor. Babam bunu işitince bir müddet sustu. Sonra, ey köpek, niçin Kur'an olmasın? Ey eşek, niçin Kur'an olmasın? Ey kahpenin kardeşi, niçin Kur'an olmasın? Mesnevi'nin Kur'an gibi görülmemesi kendisini çok sinirlendiriyor. Karşısındaki kişiyi hakaretler ederek Mesnevi'nin Kur'an hükmünde olduğunu iddia ediyor. Bu filmde sadece bir kısmına yer verdiğimiz bölümler görüldüğü gibi alenen küfür ifadeleri içermektedir. Bu bölümler Mevlana'dan habersiz olarak bu kitaplara eklenmiş olabilir. Ancak bu sapkınlıklar tartışılmaz, mutlak doğruymuş gibi İslam adına yayılırsa buna katkısı olanların üzerinde dünyada ve ahirette büyük sorumluluk olur. İslam'a uygun olmayan bölümler bu kitaplardan çıkarılmalıdır. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğine karşı olan evrim savunuluyor. Önemli açıklama.
Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde göreceğiniz sözlerde Allah'ın her şeyi ol emriyle yarattığı gerçeği inkar edilmektedir. Her şeyin kör tesadüflerin ürünü olduğu anlatılan evrim teorisi savunulmaktadır. Allah'ın yaratmasını inkar eden bir düşüncenin İslam adına savunulması kabul edilemez. Bu sebeple söz konusu bölümlerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplardan çıkarılması önemlidir. Allah'a, İslam'a, Kur'an'a karşı olduğunu söyleyen bazı kişilerin Müslüman görünümlü bir takım kişilerle birlikte Rumiliği savunması dikkat çekicidir. Rumilik bazı çevreler tarafından Kur'an'da olmayan bir İslam anlayışını Müslümanlara telkin etmek için kullanılmaktadır. Kur'an'da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hazreti Musa'nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kur'an'da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam'la Darwinizmi bağdaştırmaya çalışmak Kur'an'ın ilkelerine uymaz. İnsan hayvanlıktan oluşmuştur iddiası. İnsan önce cansızlar ülkesine gelmiştir. Cansızlardan nebatlara düşmüştür. Nebattan canlılara düşünce de nebat olduğu zamanki hali hatırına gelmez. Onu tutar, hayvanlıktan insanlığa çekmeye başlar. İslam'ın anlatıldığı söylenen bir kitapta insanın önce bitki, sonra hayvan, en son insan haline dönüştüğü, kendi kendine tesadüfen var olduğu anlatılmaktadır. Bu evrim düşüncesidir. Haşa, Allah'ın yaratmadığının anlatılmasıdır. Bu ifadelerle terörün temel dayanağı olan Darwinizmle aynı bilim dışı mantık savunulmaktadır. Ben de cansız varlıktan öldüm. Biten, boyatıp gelişen nebat oldum. Nebatken öldüm, hayvan şekliyle baş gösterdim. Hayvanlıktan öldüm, insan oldum. Artık ölüp azalmaktan, noksana düşmekten ne diye korkacakmışım? Hayvandım, insan oldum demek, haşa insanı Allah yaratmadı, hayvanlar kendi kendine insana dönüştü demektir. Müslüman her şeyi Allah'ın yarattığına iman eder. Bilimin gösterdiği gerçek de budur. Ancak Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen bu kitaplarda Allah'ın yaratmadığı yalanı yer almaktadır. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda Türk milleti haşa barbar olarak gösterilmekte ve aşağılanmaktadır. Bir gün Şeyh Selahaddin Hazretleri bağını yapmak için ücretle Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana Hazretleri, "Efendi, bağ yapımında Rum rençberler, bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, yıkmaksa Türklere mahsustur. Sonra da azar azar bu imaretlerin tamamıyla harap olması için Tanrı'nın takdiri şöyle bir tedbirde bulundu. Bunları yıkmak için Türkleri yarattı. Onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar. Harabeye çevirdiler ve hala da yapıyorlar. Ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır buyurdular. Darwin'in ortaya attığı Türkler sözde gelişmemiş, yok edilmesi gereken bir millettir yalanı, 1. Dünya Savaşı'nda işgal güçlerinin temel düsturu olmuştu. Burada da tıpkı Darwinizm gibi Türk düşmanlığı telkin edilmektedir. Türk milleti, dünyayı harap etmek için gönderilmiş bir tehdit gibi gösterilmektedir. Bu çarpık mantık, Türkiye'yi parçalamak, milletimizi yok etmek için gayret edenlere zemin hazırlamaktadır. Devletimizin ve milletimizin buradaki tehlikeyi görmesi son derece önemlidir.